Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu çocuk psikiyatristi, uzman doktor Tayyip Kadak. Tayyip Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tayyip Hocam, sizi daha önce de misafir etmiştik programımızda. Önce konu başlıkları konuşuyorduk. Daha sonra dinleyenlerimizden gelen soruları paylaşıyorduk. Şimdi ufak bir değişiklik yaptık. Böyle sorularda kişisellikler, kişiye ait özellikler, mahrem bilgiler de olunca soruları biz derledik, topladık. Size şimdi böyle başlıklar halinde arz edeceğiz. Cevaplarınızı bekleyeceğiz inşallah. Hocam, şimdi en büyük sıkıntımız şu: herkesten gelen tepki, öğretmenlerin, velilerin, sonunda biz doktorların, siz psikiyatristlerin ortak derdi, bizim çocuk okula gidiyor, okulda başarısız, ders dinlemek istemiyor, akıl bir karış havada, öğretmen ders anlatıyor, bizimkisi silgiyle top oynuyor, eskiden bunları tembel deyip kulak çekiliyordu, şimdi dikkat eksikliğiymiş, çocuğun hiçbir günahı yokmuş deyip doktor doktor geziliyor. Sorumuz şu: dikkat eksikliği mi, tembellik mi, nasıl ayırt edilir?
Nasıl ayırt edilir bilemiyorum diyeyim başta. Çünkü çok
uzaktan
karışıyor.
Bakınca aynı durmuyor mu hocam? Yani yaramaz, şımarık, tembel çocuk profili ve dikkat eksikliği olan gerçekten mağdur, mazlum, hasta profili. İkisi de aynı gözüküyor uzaktan bakınca.
Öyle olmuyor. Hep karışıyor. Çünkü sizin dediğiniz gibi eskiden tembellik gibi gözüken şeyler şimdi dikkat eksikliği mi diye soruluyor. Bir kısmı gerçekten öyle. Yani bazı çocuklar tembel. Yani motivasyonu yok, hevesi yok. Okumak istemiyor. Niye biz matematik okuyoruz ki diyor. Adam mesela ben diyor edebiyat öğretmeni olacağım diyor. Niye ben matematik öğreneyim gibi böyle sorular var.
Hadi bunda bilinçli tercihi var canım. Bunu yapsın da edebiyat adamı gibi okuyorsa derdimiz değil
ama
o zaman.
Ama Marta var yani. Genelde ortaokul öğrencisi yani kafasında ö ya da bu. Fark etmez. Orada bir ben bilirim havaları olduğundan dolayı böyle şeyler söyleyebiliyorlar. Yani cidden zor bir durum.
Anne babayı nasıl inandırıyorlar peki?
Zaten artık herkes kendi çocuğunun dikkatinin eksik olduğunu inandığı için sorun kalmıyor. Çocuk zaten onun üzerinden geliyor. Yani ben doğduğum zamanlar, 80'ler dönemi diyelim, çoğu zaman bu çocuk okumaz deyip aileler okutmaz bu çocukları. Aynen öyle. Şimdi ise herkes çocuğun okumasını istiyor ve bundan dolayı çeşitli sorunlar çıkıyor zaten. Ama tabii dikkat eksikliği çok etmenli bir şey. Bir kere biyolojik yönü var. Beyin gelişimi yavaş seyrediyor bu çocuklar. Özellikle ön alın lobunda dediğimiz bölgede. Bundan dolayı da dikkat şebekeleri bir şekilde yeteri kadar hızlı işlemiyor veya...
Yani görülür bir şey var mı Tayyip Hocam? MR çekmişler, bunların ön lobları farklı mı çıkmış?
Bu normal MR'da gözükmüyor. Fonksiyonel MR dediğimiz beyin işlevini ölçen bazı MR'lar var. Bu normal MR'lar gibi değil. Ondan dolayı karıştırmayın. MR'da zaten sorun çıkmaz.
Sonra bir de MR'lara salgın olmaz, akın olmasın diyorsunuz.
Kesinlikle öyle bir şey değil. Buralarda veya işte bazı daha uç tekniklerle bir şekilde beynin o miyelinizasyon dediğimiz beyin sinir hücrelerinin yağlanması diyebileceğiniz bir kılıf var. Bunlar yeterli bir her yaşta böyle zamanla olgunlaşırlar. Yani miyelin kılıfı ortaya çıkar. Bu kılıf bunları daha geç olduğu ortaya çıkmış. Bundan dolayı da bizim İngilizcesi aklıma geldi söyleyemedim. İşleyen bellek dediğimiz bellek var. Yani bir şekilde bilgisayarlardaki RAM bellek gibi. Yani aynı anda birkaç işlemi yapabilmesi gerekiyor ki bilgisayardaki o ekran görüntüsü veya işte Google'a yazdığımız herhangi bir bilgiyi bulalım. Bu 2-3 tane bilgi bir anda çalışması gerekir. Böyle bir belleğimiz var. Bu belleğin yeterli düzeyde çalışmadığı gösterilmiş. Bundan dolayı da bu kişilerde bu sorun çıkıyor. Diğer bir konu ise bizim yürütücü işlevler dediğimiz bir konu var. Yani bir şeyi planlayıp ona göre yapmamız gerekiyor. Yani bu kıyafet giymek gibi düşün veya ödev gibi veya işte ne bileyim dönem ödevi vardı bizim çocukluğumuzda. Şimdi artık performans ödevleri var. Siz daha iyi bilirsiniz. bunlarla nasıl yapacak çocuk? İşte öncenin ödevinin ne olduğunu öğrenecek. Ona göre alıştırma yapması gerekiyor. Ona göre uygun malzemeler bulması gerekiyor. Bunu hazırlaması gerekiyor. Gerekli yardımları alması gerekiyor. Sonra onu uygun şekilde ödev haline getirmesi ve hocaya sunması gerekiyor. Bunlar aslında hepsi bir süreç. İster istemez bu kadar çok meseleye bir anda zihnin tutması kolay değil. Hele bile zaman alan, emek sarf etmesi gereken durumlarda çocuk canı sıkılıyor. Veya diyor ki bir şekilde ben niye yapacağım gibi sorguluyor. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Marshmallow deneyi diye bir deney var. Marshmallow bu malum bir şekerli bir ürün. Çocuklara 3 yaşındaki çocuklardan işte 5, 6, 7 yaşına kadar çocukları vermişler. Birer tane örnek kola koyuyorlar çocuklara. Videosu var. İnternetten izleyebilirler. Çocuğa şöyle deniyor. Ben şimdi buraya bir tane koyuyorum masaya. Bunu yemeden beklersen ben geldiğimde eğer yememiş olursan ben sana şey veririm. İkinci bir aynı şekilde çikolatayı ya da o tatlıyı veririm. İkisini birden yersin. Veya da sen bir tane razı olursun hakkına, bir tane yersin, bekleyemezsin diye.
5 dakika sabredemezsen bire kanaat edeceksin.
Evet. Şimdi bu yapılan çalışma özellikle küçük çocuklarda 3-4 çocuklar, işte çocuklar genelde zaten dayanamıyorlar, yiyorlar. Hatta videoda var, çocuk ağzını alıyor, dokunuyor, kokluyor, yalıyor. Bazıları
biraz nefis terbiyesi yapıyor ama dayanamıyor sonra.
Dayanamıyor, bir kısmı yiyor. Fakat hatta şöyle diyorlar, ben yemedim ki daha duruyor diyor. Öyle çocuklar bile var. Yani bu çocuklar bu düzeydeler. Ama biraz yaş büyüdükçe veya dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olmayan çocuklarda isteği erteleyip daha büyük ödül için bekleme şeyi var. Bunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Dikkat eksikliği çocuklarına bunlar olmuyor. Bunu işte az önceki ders ödev konusuna
bağlar.
Yani bağlarsın.
Bunu ebeveynler evde deneyebilir mi Tayyip Hocam? Denerik bizim çocuk 5 dakika 3 marshmallow'a kadar çıktı. O zaman dikkat eksikliği yok.
Öyle demeyelim de yani demek istediğim bir şekilde
mantığı bu.
Çocuklar bir şekilde doyum sağlamanın kısa yollarını değil de uzun ve daha böyle karmaşık yollar üzerine sağlamayı bir türlü sağlayamıyor bu çocuklar. Mesela şu anda bilgisayar, internet çağı, işte akıllı telefonlarımız var, iPad'lerimiz var, yani akıllı ekranlar diyelim, bilgisayarlar var. Burada çocuklar sürekli yeni bir araçla keyif verici işleri yapıyorlar. Bu sefer de ne oluyor? Bunlar da eğlenmek istiyor ve de diyor ki ben sürekli bu oyunla kendimi doyurmak varken diyor, niye gideyim de ders çalışayım, daha uzun vadeli bir şey yapayım. Çünkü sıkıcı, yani hangi veli veya hangimiz diğerde ders çalışmak çok zevkli. Siz öyle düşünür müsünüz?
Ama işte o zaman seçenekleri mi azaltalım? Çocukları böyle ıssız adalara koyalım. Ya ders çalışırsın ya boş oturup doğayı seyredersin diyeceğiz.
Yok, bunu şunun için anlattım zaten. Bir şekilde ertelemeyi öğrenmesi gerek çocuğun. Hiperaktif çocuklarda bu erteleme olmuyor. Bir boyutu da bu. Bu da yürütücü.
Gerçekten hastalığı olanlarda.
Tabii. Yürütücü işlevleri çok sağlıklı yetişmiyor. Diğer bir konuda şu yetiştirme tarzı. Eğer çocuğunuz bir şekilde handikaplı doğan bir çocuk var. Bazı çocuklar genetik olarak zaten hiperaktif olmak zorunda oluyorlar. Bu çocuklara şey yapıyorsunuz ister istemez. Nasıl diyeyim ben size? Bir şekilde müdahale etmek gerekiyor. Uygun zamanda işte nasıl diyeyim, kuralları öğretmek gerekiyor. Veya nasıl diyeyim, ertelemeyi öğretmek gerekiyor. Kuralları koymak gerekiyor. Çocukları bunları öğretince çocukların dikkat sorunlarını da iyileştiren bazı terbiye etme metotları var. Yani küçük çocuğunuzu kuralları öğretiyorsunuz bir şekilde. Eğer bu çocuklar zamanında bu kuralları öğretilemezse, bir de handikaplıysa çocuk ilkokula başladığında
şımarık ve hiperaktif çocuk olarak gidiyor. Bu daha da kötü oluyor.
Bir o boyutu var. Bir de hani hiperaktifse zaten bunlar daha zor oluyor. Bir de hiperaktif olma ihtimali düşük olan, tırnak için daha genlerinde hiperaktif,
normale yakın
olan çocuklarda ise bunlar şımarıklıktan dolayı yine dikkat eksik oluyor. Hani sizin tembellik mi dediğiniz, motivasyon sorunu mu dediğiniz,
şimdi çocuklar bunlarla. Şimdi ama bunu nasıl edeceğiz Tayyip Hocam? Difüzyon MR, fonksiyon MR çekemeyeceğimize göre çocuğa ne zamana kadar toleranslı davranalım, ne zaman höt diyelim, ne zaman psikiyatriste götürelim o zaman? Soruyu böyle çevireyim.
Notları nasıl? Birinci şey kademe bu oluyor zaten.
Notları genelde kötü olur ama böyle arkadaşın. İte kaka
normal olur. Hepsi iyi olmuyor. Genelde 4. 5. sınıfa kadar bazı hiperaktif çocukların fark edilmedi. Çünkü
ama onları bir şey yapmasak da artık herkesi geçiriyorlar ya. Yani çok kriter olmaz herhalde.
O da ayrı bir dert de. şimdi 4. 5. sınıfta notlar biraz daha nasıl diyeyim?
Ciddileşmeye başlıyor değerlendirmeler.
Bundan dolayı da ister istemez aileler ya önceden çok iyiydi, şuydu, buydu diyorlar. Bunun için geç başlangıçlı hiperaktivite olur mu diye hep sorular çıkmıştı. Son yayınlanan bu psikiyatrinin kılavuzu var. DSM adlı. Bu mesela kılavuzda artık 12 yaşına kadar bu hastalıkla ilgili tanı koymak için semptomların, belirtilerin çıkması için vakit tanıyor. Daha öncesinde genelde şey yapılıyordu, işte ilk 7 yılda bu şikayetin olması gerekiyordu. Yoksa tanı konamıyordu. Şu anda böyle bir şey de var. Yani bazı çocuklar ilk birkaç yılı bir şekilde kotarabilirken sorunsuz, bazıları böyle çıkıyor.
Sınırda bozuklar daha geç ortaya çıkıyor.
Nasıl ayırt ediyoruz? Maalesef ayırt etmek zor oluyor. Yani şöyle, zaten dikkat hiperaktif bozukluğu bir sendrom olarak söyleniyor. Yani bir tek bir hastalık değil. Bundan dolayı zaten komorbid, eş hastalanım dediğimiz bir durum var. Bu dediğim şımarık çocuklar diyebiliriz veya kurallara uymayan çocuklar. Bunlarda zaten dikkat sorunları oluyor. Aynı
ama şimdi
bozukuyor.
Tayyip Hocam kabul, hepsi dediklerinizi kabul ettim ama ben pratik bir şey bekliyorum hala. Bir veli olarak, bir çocuk hekimi olarak, bu işlerde danışılan bir şahıs olarak biz kimi psikiyatriste yollarsak, daha doğrusu önce psikoloğa yollarsak psikiyatriste gönderiliyor. Psikiyatriste gidip de işte etken maddeyi hatırlamıyorum, işte malum ilacı alıp gelmeyen yok. Herkese ilaç başlanıyor. Yani vitamin dağıtmıyoruz, balık yağı dağıtmıyoruz. Onları da dağıtmayalım zaten de. Veriliyor, yani bu piyasadaki hata mı bu? Olmaması gereken bir şey mi yapıyoruz?
Yok, öyle bir şey yok. Yani bir şekilde çocuğun yani yapılan çalışmalarda dikkatiyle ilgili yapılan bu çeşit testler var. Kitaplar satılıyor sağda solda bazı yayın evlerinde. Bunlar işte çocukların dikkatini artırıyor, egzersizler. Yani bunları yapalım, stoku gibi yapalım.
Yapalım, ona itiraz etmeyiz.
Ama
ilaç kullanmak istemiyoruz ama hocam.
O zaman da
diyor aileler.
Aileler diyorsa ikiye ayırmak gerekiyor. Gerçekten o şımarık çocuk, tembel, yani çok fazla hayatın gerçeklerine uyum sağlamak zorlanan çocuklar var. Bunlarda ilaç tedavisi gerekmeyebilir ama bu sefer terapötik yaklaşımlar ve her hafta düzenli görüşmeler, bir yıl iki yıl takip edilmesi gerekir. Ondan sonra bir ihtimal düzeliyor bunlar. Çünkü bir kısmı kişilik özelliği. Çocuk ileride de nasıl diyeyim 40-50 yaşında tembel tabiatlı bazı insanlar var. İşini doğru düzgün yapmayan.
Çevremizde var.
Var. Bunlar gibi bu tür çocuklar olabileceği için bunlara zaten terapi bir yere kadar etki ediyor. İlaçların şöyle avantajı oluyor. Özellikle hiperaktif çocuklarda bir şekilde tedaviye cevap alıyoruz. Zaten tipik hiperaktif çocuksa hani kesin tanık ona.
Ama onu biz de görüyoruz Tayyip Hocam ya. Yani hasta falanca merkezden tedavi başlanmış olarak geliyor. Bir aydır, üç aydır biz kullanıyoruz diyor. Ne yaptınız diyoruz. Ya diyoruz çok iyi. Okulda işte sonuncuydu, şimdi baştan üçüncü oldu gibi. Hani test terapötik kısmı iyi. İlaca cevap iyi veriyorsa zaten tanı kesin zaten.
Yok, ben kesin tanı konanlar ve aradaki kıtlar, yani ikisi mi değil mi arada kalan gruplar ister istemez ilaç verilmek zorunda kalıyor. Kısır döngü var. Nasıl diyeyim? Olay sadece çocuğun dikkati eksikliği değil. Okula gidiyor. Ders çalışıyor. Ders çalışma öğrenmesi lazım. Bir okul çocuğun hayatı var. Öğretmenler ve arkadaşları olan ilişkisi var. Bir de aileyle olan şey. Şimdi akşam eve gelince ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıfa giren çocukla olan aileler iyi bilirler. Akşam ders çalıştım ve ızdırabını. Benim ilk mesleğe başladığımdaki bir aile diyeyim. Çocukla gece 12'ye kadar ders çalıştım. Saat 6'dan gece 12'ye kadar işte bir iki sayfa ödevi. Gerçekten böyle bir aile var.
Bunlar yayıyor. 6 saat ödev verilmemiş yani çocuğa.
Yok, o kadar değil ama bir türlü bitmiyor. Bitmek mi ödevler var.
Bitmez.
Siz de iyi bilirsiniz. Bundan dolayı ister istemez böyle sorunlar oluyor. Şimdi bu tür durumlarda bu kısır döngü kırmak lazım. Çünkü aileyle çocuk birbirine giriyorlar. Ruhsal olarak da çatışıyorlar ister istemez. Bunları engellemenin yolu bir şekilde çeşitli yöntemlerle işte aralarla ara vererek ders çalışma. Ne bileyim gece saat 9-10'dan sonra hani aşırı derece günde 6 saat normal bir öğrenci bile çalışmıyor. Ben tutsam 6 saat çalışıyorum biraz hava atayım. En fazla belli bir miktarda ders çalışmak gerekiyor. Daha ötesi olmaz. Şimdi 9'dan 10'dan sonra sen zorla çocuğu çalıştırırsan bu işin iyice negatif yönü oluyor. Bunları azaltmak yöntemi uyguluyoruz. Buna rağmen bazı çocuklar veya çeşitli öneriler var işte. Buna rağmen durmuyorlar. Bu durumda işte akşamları dikkatini toparlasın diye ilacın etkinliği kullanıp verilebilir. Çünkü o kısır döngü kırmak lazım. Çünkü
ilacın etkisi hemen başlıyor mu ki?
Hemen etkisi başlıyor.
Yok, hem saat olarak hem gün olarak. Mesela bugün bir tane aldım, bismillah, hemen fayda etmeye mi başlıyor?
Zaten ilaç vücuttayken etki ediyor. Yoksa hani terapi, yani tedavi
edilmiş. Birikici etkisi yok diyorsunuz.
Öyle etkisi yok. Tansiyon ilacı gibi düşün bir anlamda. Şimdi ilacı veriyorsun, çocuk bir şey dikkate artıyor, ödevini yapıyor. Bu şunu sağlıyor. Bir kere çocuk anneyle baba kavga etmiyor. Dersi öcü görmüyor artık. Bir en azından bir yapılabilir bir şey olarak görüyor. Kaçmak istemiyor. Bunları kırıyoruz. Böyle avantajı oluyor. Diğer bir konu ise okulda. Şimdi çocuk en öne oturulması isteniyor. En azından dikkate dağılmasın. İşte arkadaşları dışarıda zıpırlık yapıp orasını burasını kırmasın. İşte kendine zarar vermesin. Arkadaşlarına zarar vermesin diye ilaçları verdiğimizde biraz toparlanıyorlar. Böylelikle olumsuz damgalanma şeylerinden kopuyor çocuklar. Daha rahat oluyorlar. Bu anlamda faydalı. Yani ilaçların yan etkisi yoktur gibi bir durum yok açıkçası.
Adı psikiyatri ilacı hocam.
Sonuçta bizim etki etmemiz için beyin etki etmemiz gerekiyor. Her türlü yan etki çıkar. Fakat yani çıkabilir daha doğrusu. Ama bu ilaçların oldukça
güvenilirlik indeksleri yüksek.
O anlamda bayağı yüksek. Bunun yanında yani en az 50-60 yıldır dünyada kullanılan ilaçlar. Türkiye'de 15-20 yıldır. Zaten bununla ilgili genelde rutin tahliller yapılır. Buna rağmen ilaçta yine yan etki çıkıyorsa da bu zaten yani bilinemeyen yan etkilerde.
Antibiyotik kullanırken de olur yan etki diyorsunuz.
O anlamda zaten ben hep öyle diyorum. Bir açın antibiyotik kullanırken ki çarşaf listeye, bir de bizimki listeye bakın. Bir fark var mı diye. Çünkü aileler çok korkuyor. O yan etkiler çıkabilir diye yazılan yan etkiler. Diğer bir konu da şu. İştahsızlık, baş ağrısı yapabilir. Uykusuzluk yapabilir. Yani bu tür yan etkileri de var ama sonuçta bunların yanında diğer sorunları görünce teraziye koymak gerekiyor. Faydalı olan bir çocuk ileride diğer o yaşam olaylarını olumlu yönde düzelt etkilerini koyalım. Bir yanda da ilaçları kullanmadığında yani yan etki yokmuş gibi duran bir durum. Fakat bu sefer de yaşayacağı sorunlar. Hangisini tercih edersiniz? Genelde ailelerin bir kısmı yok biz ilaç kullanmayız diyor ama ileride bir daha gelmek zorunda kalıyorlar. Yani ister terapi istesinler, ister böyle terapötik yaklaşım olsun, isterse ilaç tedavisi bir yerden sonra bu işe dönmek zorunda kalıyorlar hiperaktiflerde. Diğer bir konu da ilaç.
Peki hocam siz 50-60 yıl deyince az önce aklıma şöyle bir soru geldi. Bu dikkat eksikliği yeni bir icat mıdır diye merak ederdim ben hep. 50-60 yıldır tanık olan bir durum mu? Ne zaman tanık olmuş ilk defa?
1910'larda Still diye bir...
O kadar eski.
Psikiyatrist veya çocuk uzmanın bir kitabında hiperaktivite ile ilgili şeyler var. Belirtileri olan bir şey var. Hatta çok daha eski 1600 yıllarda yabancı bir kitap var. Şimdi hatırlayamadım. Bir yazar işte zıpır işte Ahmet diyelim o zaman ya da John diyelim. Öyle bir hikaye anlatıyor. Çok kıpır kıpır oradan oraya zıplayan.
Ama bak sen bizim dikkat eksikliği çocuğu anlatıyor diyorsunuz.
Muhtemelen öyle bir durum var. Ama tabii ki gittikçe farkındalık artıyor. Buna bağlı olarak da tanı koyma şeyi artıyor. Belirti. Diğer bir konuda beklenti artıyor. Şimdi bizim çocukluğumuzda kadar işler rahat değil. Şimdi işler daha böyle mücadele haline geldi. Çocuktan beklenti artıyor. Buna bağlı hani dedim ya 4. sınıftaki bir çocuğun dikkat eksikliği tanısı ilk defa o zaman konulabilir. Çünkü o zaman idare etmiş bir çocukta. Şu anda da çağda da öyle bir şey var. Çağın beklentisi fazla. Yani çağın ivmesi arttı. Eskiden bir işi bir günde yapsak yeterken şimdi 4 işi aynı anda yapmak zorunda kalıyoruz.
Yetişmiyor.
Yetişmiyor. Bunun gibi çocuklarla beklenti artınca da dikkat sorunu olan çocuklar daha çok sorun koyuyor.
Farkındalık arttı diyorsunuz. Şimdi ikinci bir konu başlığına geçelim Tayyip Hocam. Çocukla çocuk olmak mı doğrudur? Yoksa herkes o durması gerektiği yeri bilsin mi? Bu her konuda anne babayla çocuk ilişkileri sırasında, öğretmen öğrenci ilişkileri sırasında, mahalledeki çocukla ilişkiler sırasında. Çocukla çocuk olmak yeri geldiğinde evet olumlu bir şeydir. Hani falanca kişi ne güzel bir adamdır, yeri geldiğinde çocukla çocuk olup oyun oynayabilir gibi bir alçak gönüllülük, mütevazilik ifade ederken yeri geldiğinde olması gereken yetişkin tavrını gösteremeyen ebeveynleri de düşündürüyor bize. Sizce nerede hangisi daha doğrudur, bu doğru mudur? Çocukla çocuk olunmalı mıdır?
Yani çocukla çocuk diliyle konuşmak gerekir aslında.
Bir, bunu kabul ettik. Yani mesela anne baba çocuk ilişkileri açısından bakarsak?
Yani öncelikle bir kere ebeveyn şeyini bilmek zorunda, ağırlığını bilmek zorunda. Eğer kurallı,
otorite lazım.
Otorite olmazsa olmaz. Çünkü çocuk ister istemez sınır almak zorunda olan bir varlıktır. Yetiştirirken terbiye dediğimiz, ahlak dediğimiz şey de buradan ortaya çıkıyor. Eğer bir yere kadar yapabilirsin, var. Bir de her şeyi yapabilirsin özgürlüğü var. Çocukta her şeyi isterler ama bilir ki bir şekilde öğrenir ki ben her şeye sahip olamam. Zaten hiçbirimiz hiçbir şeye sahip olamıyor.
Bir yerde tostlayacaksın sınıra.
Yani hepimiz istediğimiz kadar yemek yiyemeyiz. İstediğimiz kadar çikolata yiyemeyiz. Bir yerden sonra midemiz şey yapar. Keyif alsak bile beyin de öyle çalışır zaten. Bir yerden sonra haz alma yerleri acı vermeye başlar. Bundan dolayı sınır almak zorunda. Eğer sınırı koyamazsak çocuk zaten memnun olamaz. Çünkü en eskilerin bir sözü var. İnsanın gözünü toprakla doyurmuştu. Yani bu da şey anlama geliyor. Aslında insanoğlu işte gözü doymaz, nefsi doymaz.
Tilki de bile böyledir bu durum.
Bir şekilde ölünce bu iş biter. O da zaten öyle bir bir şey yani özgür olacak, yaşayacak bir varlık olmadığı için de zaten doymak zorunda kalmaz. Bu bir kere bu ama bir şekilde yaşam uyum sağlaması için okula gitmesince, başta konuştuğumuz konu okula gittiğinde sonuçta ilkokuldan önceki çocuk zıplar, oynar, evde istediği gibi takla atarak oturur, bilmem ne yapar, amuda kalkar, televizyon izler ama okula geldiğinde ne yapmak zorunda? Masaya oturmak zorunda. Elli kolu ayağı oynayabilir ama orada oturmak zorunda 40 dakika.
Saati doldurması lazım.
Buna alışması için de sınır almak zorunda. İki, isteklerini erteleyip yapması gereken ödevleri yapmak zorunda. Ders olur, işte ne bileyim.
Disiplin kaç yaşında başlar bir çocukta Tayyip?
Disiplin aslında anne babanın evlendiği andan itibaren başlayan bir şeydir çocuklar için.
Çok başa aldınız hocam. Biraz anlatın bakalım.
Yani anne çocuk ilişkisinden önce, anne baba ilişkisinden önce aslında evlenen iki kişi arasında Karı koca bir ilişkisi vardır. Eş ilişkisi var. Burada karşılıklı saygı, sevgi, herkes birbirini anlayışla karşılaması gerekiyor. Bazı yerlerde belli konularda karşı taraf isteğini yapmak gerekiyor. Bu uyum olmayan çiftlerde genelde çocukları büyütürken kuralları koyma konusunda sorunlar çıkıyor.
Çok mu kural koyuyorlar, hiç mi koymuyorlar?
Hepsi de karışık diyelim. Nasıl oluyor? Mesela işte kimi anne veya baba çok doğru şeyler düşünüyor. Gerçekten yani öyle olması gerekiyor ama bunu kendisinin doğru olduğunu düşündüğü için çok fazla karşı tarafı rahatsız edici şekilde konuşuyor. Ya işte bu böyle olması lazım, şöyle yap ama bu yanlış, böyle olmaz ki gibi tavırlar takınıyorlar. Bu sefer de ister istemez diğer insan nefse giriyor. Yani kardeşim iyi de bir de benim de söz hakkım var. Ne kadar yanlış da olsam karşı tarafı dinlemeden veya doğruyu uygun dilde konuşmadığım müddetçe ne başlıyor? Karşı tarafta ister istemez pasif agresif dediğimiz yani kuralları gevşetme veya inadına daha farklı davranma şeyleri başlıyor. Bu anlamda eşlerin uyumu çok önemli. Eğer uyum sorunu varsa sıkıntı başlıyor. Diğer bir konuysa bir tarafın çok fazla kuralcı olması, asla esnememesi. Yani çocuğun olduğu yer esnek olmak gerekiyor. Çocuğun olan bir yerde yani eşyaların...
Şimdi Tayyip hocam ne kadar esnek olmak lazım? Çocuğa kural koyduk. 10'da uyuyacaksın dedik. Tamam 10.30'da uyudu. Çok önemli değil. Yarım saat kaydı. Eşyayı dağıttı. Çocuk dağıtır da her şeyi mi serbest bırakacağız? Onu nasıl çizeceğiz onu?
Çok zor soru. Daha çok yaşa göre demek lazım. Yani şimdi eşyayı toplamanın bir şey öğretmenin çeşitli yolları olabilir. Yani örneğin işte beraber toplama olur. İşte ne bileyim bazen çocuğun her oyuncağını dışarı bırakmamak gerekiyor. Her oyuncağını nasıl dışarı bırakmıyorsun? Mesela çocukların bazıları çok fazla eşyası var. Çocuk oraya buraya atıyor ve unutuyor gidiyor. Bunun yerine ister istemez şey yapmak gerekiyor. İşte bazılarını saklamak gerekiyor. Çocuk onları her vakit ortada olursa bunu dağıtırlar. Veya ne bileyim bu işler çocuğun yediği gıdalarla ilgili baş. Çikolatası, dondurması. Şimdi yaz dönemi başladı. Ufak ufak çeşitli dondurmalar piyasaya çıktı. Çocuklara bunu günde bir tane almak. İşte ne bileyim ikinciyi ama sen o zaman işte çikolatanı yiyemezsin gibi bir şekilde mümkün olunca isteği erteleme yoluna giderek kuralları öğretmek. Yani bu işin doğrusunu yanlış çocuğa anlatmak değil. Doğrusunu yanlışını sizler uygulayarak yapabilirsiniz. İşte ikinci çikolata uygun değildir lafındansa çok bir şekilde çocuğu ikinci çikolata almak yerine başka opsiyonlarla o isteğin erteleme yolunu bulmak gerekir. Disiplin burada baş. Aileler kurallar koymayı şey gibi zannediyor. Askerlikte yazar işte ışığı aç.
Taliban'da mı?
Bu tür şeyler üzerinden değil de yaşayarak öğretmek. Anne babanın bazı şeyleri düzgün şekilde uygulamasından geçiyor.
Peki anlaşılan şu Tayyip hocam, bir çocukla çocuk olalım mı, otoriteyi muhafaza mı edelim, ikisini de yapalım ama nasıl yapacağımızın sınırları belli değildir. Çocukla çocuk gibi konuşmak lazımdır.
Dedik. Çocuk dilinden anlayarak ertelemek gerekiyor.
Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki konuğumuz çocuk psikiyatrisi uzmanı Tayyip Bey, Tayyip Kadak. Programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz, ikinci kısmında yine sizden gelen sorularla devam edeceğiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu çocuk psikiyatrisi uzmanı Doktor Tayyip Kadak. Tayyip Bey'le sizden gelen soruları biraz böyle derleyip toplayıp bu şekilde konuşuyoruz. Şimdi Tayyip Hocam, aslında bu soru dinleyenlerimizden gelmedi. Bu soru bana ait bir soru. Atipik otizm salgınından bahsetmenizi rica ediyoruz. Şimdi bize hep soruluyor hocam, kızamık salgını varmış. Hocam çocuk felci salgını varmış. Grip nezle var. Bu ara ne var? Yani ne var? İllaki bir salgın vardır diye. Ama bu ara bir atipik otizm salgını vardı. Ben size bunu geçmiş programlarda sormuştum. Ve şöyle bir cevap almıştım. Otizm zaten otizmdir. Ama belli bir yaşın altına otizm tanısı koyamadığımız için atipik otizm diyoruz. Bunlar da normalde çok sık yerde kesişen bir bileşen kümesi gibi bir durum olduğu için bu tanı biraz çokça koyulur olabilir gibi bir ortalamaya bağlamıştık kişi ama çok fazla atipik otizm tanısı konuyor. Hastamız gelmiş işte 2 yaşında 2,5 yaşında beklendiği kadar konuşmuyor. Sadece konuşma gecikmesi belki. Buna atipik otizm denebilir mi? Evet, kısmen denebilir ama denmeyebilir. Bizim çocuk biraz tırnak için affedersin bedevi. Kimseyle oynamıyor, bakmıyor, etmiyor. Eskiden bunların adı bedeviydi, şimdi oldu atipik otizm. Morali bozulan, yıkılan, 1 sene, 2 sene, 3 sene kabus gören aileler var bu yüzden. O yüzden biraz ölçülü davransak daha iyi değil mi? Bu atipik otizmi biraz kolay mı söylüyoruz ki?
Yok, öyle değil maalesef.
Buyurun.
Çünkü otizm ciddi bir hastalık. Bundan dolayı da yani dikkat edilmesi
hocam
gereken bir durum.
Hocam şimdi otizmi bir kere böyle bir hani kolay bir şekilde bir tanımlasak. Otizm adamın kendine dönmesi ne yani?
Nasıl kelime anlamı bu anlama geliyor. Fakat aslında sosyal iletişim kurma becerilerinde ve karşı iletişimi sürdürmeye ilgili sorun olması. Birinci durum bu. Yani iletişim sorunu. Karşılıklı iletişim kurmak ile ilgili bir sorun var demek.
Yani biriyle arkadaş mı olamıyor, arkadaş olduğu biriyle konuşamıyor mu?
Eskiden konuşma bozukluğunu ayrı bir tanı kategorisi ölçütü olarak kabul ederken şimdi artık daha çok sosyal iletişim ve konuşmayı iç içe geçirdiler kaynaklar.
Yani her şey normal ama sadece konuşması problemli bir çocuk otizmin bir çeşidi sayılabilir mi?
Sayılamaz. Temeldeki sorun iletişim karşılıklı iletişim becerilerini kuramaması. Yani biz 2 yaşındaki çocuklar ne bekleriz?
Fırat 20-30 Bey? Kelime kullanır, 2 kelimede cümle kurar.
Bu konuşma boyutu. İletişim kısmını ben sordum.
Nasıl iletişim? Nasıl ölçeceğiz bunu?
İletişim iki türlüdür. Sözel olmayan iletişim becerileri vardır. Bir de söz olan iletişim becerileri vardır.
Konuşmadan derdini anlatan çocuklar mı?
Evet. Şimdi iletişim aslında çocuk ne yapar? İki ay çok fazla etrafı ilgilenmez gibi durur ama sonra ne yapar? Anneye bakar. Göz teması kurar. Sonrasında bam bam bam bam gibi babıldama dönemleri başlar. Ama bu arada da parmağıyla bir şey işaret etme. Onu ister. Der. İşaret eder. Bu işaret etme bir evredir. Sonrasında siz onu işaret edersiniz. O çocuk ona bakmaya başlar. Dikkatin bir şekilde ortak paylaşıldığı bir alanlar başlar. Paylaşılmış dikkat ederiz. Ve bu arada iletişimin aslında sözü olmayan kodları başlar. Bu arada anne ne yapar? Gülücük atar, çocuk gülmeye başlar. Bununla ilgili yine bir video internet siteden Still Face diye bir şey var. Still Face. Still Face yazılıyor. Buna baktıklarında karşı iletişim nasıl olduğunu çok güzel anlayabilirler. Anne çocuğa baktığında güldüğünde çocuk gülüyor, atılır tepki verir. Fakat anne yüzünü astığında hatta tepki vermeden çocuğun çırpınışını izleyen videolar. Yani bu 6 aylık bebek nasıl yapar dersin? İletişimin tamamen içindedir. Bu çocuk konuşmuyor fakat iletişim kuruyor. Ama otistik çocuklarda genel otizm spektrumunda çocuklarda şöyle sorunlar var. Göz teması kısıtlı oluyor. Yani göz teması kurabilir ama bir şekilde o karşılıklı ilişki kurmada ilgili sorunlar oluyor. Mesela size baktığında duvara bakarmış gibi bakıyor. Yani siz orada bir nesnesiniz, orada bir bardaksınız, size bakmıyor da arkadaki duvardaki başka bir şeye bakıyormuş gibi hissettirir. 2-3 yaşındaki çocuklar. Bir sorun bu. 2 işaret etmez. Şeklinde bir şeyi göstermez. Veya siz bak işte Ahmet kuş var dediğinizde veya işte şu var, çocuk bakmaz. Bu yani iletişimin temel öğeleri bunlar. Bunlar sorunlar oluyor. Veya ne bileyim hani çok sık denir ya İşte 2-3 yaşında çocuk arkadaşı oynamıyor. Genelde 3-4 yaşında, 2-3-4 yaşında çocuk öyle ya da böyle ikinci, üçüncü bir kişi oynamak için gayret eder. Arabayı alır, paralel oyun bile olsa, karşılıklı oyun olmasa da onunla bir şey yapmak ister. İşte yabancı gelir, işte kaçar, utanır ama sonrasında o yakınlık gösterir.
Yavaş yavaş çıkar piyasaya.
Bir şekilde ya da gülücük atar. İşte yeni aldığı cicisini gösterir. Özellikle kız çocukları. Bak babaya, akşam mesela babası gelmişti, yeni kıyafetini gösterir. İlgi çekmezler. Bu çocuk konuşmasa da bu tür buna benzer iletişim becerilerini göstermek zorunda. Bu söze olmayan iletişim becerileri çok önemli. Diğer bir konu jest mimikler. Sonuçta biz konuşmadan da bakışlarımızla, yüz ifademizle memnun olduğumuzu ve olayla ilgili memnun olmadığımızı çok rahat işaret ederiz ve çocuk bunu anlar. Hani şey vardır ya, baba kızdı bakışını anlar diye bazı çocuklar. Onun gibi bu tür becerileri kazanamayan çocuklarda otizm belirtileri çıkabilir. Bundan dolayı ister istemez bu konu çok önemli. Konuşmada bunun diğer boyutu. Konuşmaya geçmek için aslında söze olma iletişim becerilerinin yeterli düzeyde gelişmesi gerekiyor yaşına uygun. Diğer bir konu ise şudur. Konuşmayla ilgili gecikme. Bu çocuklarla ilgili bazı sorunlar vardır. Mesela heceleme başlayabilir ama ötesi olmaz. Bir yaşında bir iki kelime söyleyebilir fakat sonra ilerlemeyebilir. Bir kısmında hiç konuşma olmayabilir. Onun için zaten eskiden eski kılavuzda hem konuşma sorunları vardı hem de iletişim becerileri ayrı grupken şimdi ikisini bir araya getirildi. Konuşma bunun bir içeriği gibi oldu. Yani sözel olmayanla sözel olan iletişim becerileri iç içe geçti. Konuşmada bu çocuktan çoğuna gerilik oluyor. Yani biz mesela bir
peki
yaşında,
şöyle sorsak hocam, konuşma geriliklerinin kaçı otistik çocuktur veya nasıl ayırt edilir bu?
Yani tek başına konuşma gecikmesi olan bir çocuk otizm değildir. Otizm olan çocuklarla konuşma bozuklukları eşlik eder. Öyle söyleyelim.
Bizim en büyük sıkıntımız bu ya. Bunun dayısı da geç konuşurdu.
Evet, o maalesef en büyük sorunlardan biri. Bundan dolayı da işte çok geç başlayan şeyler ama artık Allah'a şükür daha fazla dikkat ediyorlar. Bunun yanında bazı tekrarlayıcı hareketler var. İşte çocuk kendi etrafında dönmesi, kanat çırpması.
Sahiden o dendiği kadar var mı? Yani hepsi oturup çamaşır makinesi seyrediyor mu bunları?
Yani hepsi olmasa da buna benzer çeşitli belirtiler oluyor. Yani bir şey sürekli tekrar tekrar anlamsız, amaçsız bir şey yapması. İşte ne bileyim bir şeyin etrafında dönmesi, sevindiğinde kanat çırpması. Bu tür
peki
şeyler.
Şöyle diyeyim hocam. Atipik otizm tanısı koyduğumuzda sadece aileye biraz daha uyanık olun, özel eğitim alın mı diyorsunuz? Ne oluyor?
Yani bazı pratik şeyleri var. Kimi zaman hekim işte 2-3 yaş dönemindeki çocuğa ya da 18 aylık çocuğa ya otistik belirtileri var duruyor. Az önce söylediğim belirtilerin bir kısmı. Çok koymak istemiyor ve aileye hani çok emin olamadığı için veya ne bileyim kriterleri tam doldurmuyor. Kitabı yok işte 10 işte şimdi kaç tane vardı hatırlayamadım. 10 tane kriterin normalde 7'sini karşılaması gereken 4'ünü karşıladı. Ama sosyal iletişim becerileri çok kısıtlı. Göz teması çok iyi değil. İletişim kurmak istemiyor. Ama ne bileyim tekrarlayıcı hareketi az. Kendi etrafının dönmesi yok. Ve aile bunu bize ifade etmedi. Bu tür durumlarda veya yaşı 2-3 yaş döneminde çok fazla hani koymakta zorlanıyoruz. Diğer bir sorun da şu uyaran eksikliği. Yani kimi çocuklar her ne kadar uyaran eksikliği olmasa da bir şekilde otistik belirtiler çıkartabiliyor. Bir kısmı da anne baba işte depresif oluyor, ilgilenmiyor. İşte televizyon başında çok kalıyor. Bu akıllı telefonlar, akıllı cihazlarla.
Burada bir duralım Tayyip Hocam. Otizmle ilgili bir başka sorumuz daha var. Altlardan gelen. Onu hemen sormuş olayım. Siz öyle devam edin. Otizmle televizyon ilişkisi ne kadar önemlidir? Bir. İkincisi bunun bir eşleniği olarak ebeveynin bir çocuğun otizm tanısı alıyor olmasında bir kabahati var mıdır? Yani anne baba çocukla ilgilenmemiş, çok televizyon seyretmiş, otizm olmuş. Var mı böyle bir ihtimal?
Öyle değil de zaten onlar genelde işte uyaran eksikliği ve ilgi azlığından bağlı oluşan otistik belirtiler diyoruz. Bu tür durumlarda maalesef ailelerin eksikliği oluyor. Çünkü çocukla ilgilenmiyorlar. Eski çağlarda şey ana dil nedir? İlk çocukların kendi doğal dili ne olacak diye bazı deney yapmışlar bazı insanlar. Bu tür durumda çocuklar ölmüşler bir şekilde. Çünkü ilgilenilmemiş, konuşulmamış. Sadece mama verilmiş. Sadece işte temel bakım becerileri yapmışlar. Altı temizlenmiş.
Bu tür çocuklar... Ama hiç konuşulmamış bu çocuklara. Kendiliğinden ne konuşacak diye merak etmişler.
Ana işte öz dil işte nasıl denirse. O tür araştıran şeylerde bu tür deneyler var. Bunlar açıkçası insanoğlu sosyal bir varlık. Öyle ya da böyle. Bu tür bir şey olmadan olmuyor. Bu tür anne baba çocukla yeteri kadar vakit geçirmezse, tepki vermezse, işte çocuğun işte ay sen acıktın mı, ay sen ne kadar tatlısın, işte demek kızdın, demek acıktın, bekleyemedin gibi çeşitli böyle duygusal sesli tonları ifade eden cümleler kurmadığı vakit çocuktaki sosyal iletişim kurma beceri gelişmiyor. Bu televizyon bunu nasıl etkiliyor dersek 6 aylık bir çocuk yani annesinin değil de çocuk televizyondaki karakteri görüyorsa işte reklam olmasına bazı karakter isim vermeyeyim herhalde yasak bunlar. Bunları bakınca çocuk tabii ki bunlar büyülenmiş gibi bakıyor. Sürekli sesi duyuyor ama bir şekilde asıl o karşı iletişimi değil de tek yönlü monoton ilişki görüyor ve o da otizm zaten tek yönlü bir ilişkidir.
Peki kendisi. Bunlar geri dönüşte oluyor mu?
Özellikle
yani televizyonu kapatsak ilgilensek düzeliyor mu çocuklar?
Toparlanıyorlar kesinlikle. Bir kere özellikle arada derede hani böyle atipik denebilen durumlar veya işte uyaran eksikliğine bağlı belirtiler çıkmış gruplarda çok muazzam düzelme oluyor. 3 ayda 6 ayda bayağı bir eski haline normal çocuklarla düzeyine kadar gelebiliyorlar. Ama tipik otistik çocuklarda bunları biz muhakkak kısıtlıyoruz. Çünkü bir şekilde çocuğun bu aletlerle iletişim kurma şeyini azaltmak gerekiyor ki otizmin o kalıp o çekirdekteki en zor olan kaya gibi olan sert olan iletişim kurmama becerilerini arttıralım. Yoksa bu işler daha zor oluyor. Ondan dolayı onu yine kısıtlamak gerekiyor otizmde. Şimdi televizyon şu açıdan önemli. Diğer bir konuda şu sadece otizm için değil konuşmayı da geciktiren bir husus. Çünkü ne dedi? Karşılıklı anneyle babayla çocuk konuşuyor, amcayla dayıyla konuşuyor. Bunun yerine televizyonla konuşmaya başlayan çocuk tabii ki yanıt almıyor. Yanıt almayınca konuşma gecikiyor veya ne bileyim doğru şekilde konuşmuyor. Bu açıdan da şey çok önemli. Üçüncü boyutta çocuğun televizyon veya bu akıllı aletler üzerindeki haz alma şeyi artarsa çocuğun normal hayattaki insanlarla oyun oynama becerisi azalıyor. Bununla ilgili hevesi azalıyor. Bu heves azalınca tabii ki sosyal iletişim kurma şeyleri zor oluyor.
Başarısız olduğu alana hiç girmiyor çocuk.
Tabii ki bu sefer de başka sorunlar çıkıyor. Bundan da önemli. Şimdi atipik otizm salgını diye bir şey yok. Aslında otizm tanı koyma farkındalığı arttı. Diğer bir konu bu.
Eskiden de var mıydı yani bu kadar otistik diyorsunuz?
Bu kadar olmakla beraber vardı. Ama diğer bir konuda şu var. işte bazı işte hava şartlarının değişmesi, işte bu hava kirliliği, işte yediğimiz gıdalarda şeyler, bunun hepsi bir şekilde etkiledi iddia ediliyor. Diğer bir konu da şu, muhtemelen ailelerin iletişim kurma şeyleri değil. İşte bu televizyon da bunların başında geliyor. Eskiden işte herkes oyun oynarken şu anda televizyon başında veya işte internet başında, bir baba internet başında geçiriyor.
Tabii canım, herkesin de bir akıllı telefon.
Maalesef bundan dolayı otizmle ilgili sorunlar artmaya başladı. Bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor, ihmal etmemek gerekiyor. Üzülelim gidelim doktora veyahut işte bazı müdahalelere müsaade edelim. İşte tanı alsın, çocuk özel eğitim alsın, bir yıl iki yıl bu şekilde gayret etsin. Sonrasında velev ki bu tanı yanlış olsun ama çocuğun o dönemki semptomları geçsin, yoksa hayatı boyunca bu şeyler çocukta kalıyor.
Artarak bir devam edecek. Peki, şimdi hazır konuşmada gecikme demişken Tayyip Hocam, gelişme basamaklarındaki gecikmeler ne zaman anlamlıdır? Yani bir çocuk ne zamana kadar konuşmasa normal sayarsınız? Tuvaletini ne zamana kadar geciktirse çok önemli bulmazsanız? Ya da ne zaman bu çocuk bakkala gidip bana ekmek alın alayım dediğinde para üstünü soracak medeni cesarete kavuşmalıdır? Böyle bir standardınız var mı? Bizim çocuk kliniğinde vardır bir şeyler ama iki kere iki dört değil bizde. Sizde durum nasıl?
Yani bir yaşına kadar bir hecelemesi olması lazım. Normalde biz bir yaşına kadar kelime çıkmasını bekliyoruz ama maalesef bazı çocuklar hala heceleme yoksa ya da anlamlı bir hece çıkartmıyorsa bir sorundur. 2 yaşına kadar kelimesi yoksa o çok bariz gecikmedir. 3 yaşında 2 kelime cümle hala kurmadıysa, yani anne gel onu ver gibi şeyler gecikmedir. Diğer bir şey de kelime haznesi. Eğer kelime haznesi işte 2 yaşında hala bir 20-30 yoksa, mesela işte 3 yaşında bir iki kelime cümle kurmuyor, bunun yanında 20-30 kelime hala bulması, bu çocuktan bariz gecikme vardır. Bu çocukların her açıdan değerlendirmesi gerekiyor.
Çocuk doktorundan, kulak burun boğazdan, nörolojiden başlayacağız. Genelde son kapı siz oluyorsunuz ama.
Bazı ilk kapı biz oluyoruz. Geri yolluyoruz. Diğer bir konuda şu oluyor. Yürümesi mesela. 18 aya kadar çocuk bir şekilde gecik de olsa yürüyebiliyor. Ama 2 yaşını geçmiş hala yürümüyorsa yine bakılması gerekiyor. Göz teması da aslında konuşmanın diğer bir sıkıntısı. Bu açıdan bu da önemli yani.
Ama hani şöyle, bir şekilde komutları bir şekilde yapıyor da, mesela bir çocuğa gidip bakkaldan iki ekmek al, paranın üstünü al, eksik alırsa verirse geri iste. Bir çocuk kaç yaşına bunu der?
Kaç yaşına der? Zor.
Adamına göre mi değişir?
Adamına göre değişir. İki yaşında çocuktan beklemeyiz. İlkokula giden çocuktan para üstünün kaç lira olduğunu bilmesi daha önemli. Ama ne bileyim, şimdi ilkokul öncesi bir çocukta ne yapıyoruz? Genelde şey yapıyoruz. İşte git işte parayı ver, 1 lirayla gider çocuk, işte ne bileyim işte hangi dondurmayı alacağını bilir. Ötesini geri getirir veya getirmez. Geri getirmez. Bununla ilgili biraz çalışmak gerekiyor. Buna göre değişiyor. Yani açıkçası bir yaş önce bir çocukla niye para üstünü bilmiyor demek uygun değil ama uygun değil. Bir yaşında önce de çocuk parayı...
Bir yaş derken birinci sınıf
mı? Pardon, birinci sınıf.
Birinci sınıf, 7 yaş.
7 yaş. Ondan önceki dönemde çocuk niye bilmiyor kızmamak gerekiyor. Fakat bu arada da yani o özgüveni, işte git amcadan işte çikolatayı parasını ver. O çocukken para verdiğini, yani bir şey karşılığında çikolatayı aldığını öğrenmesi lazım. Bu açıdan bile parayı verdirtmek gerekiyor.
Şimdi Tayyip Hocam, sıradaki sorumuz. Aslında soru çocuk doktoruna sorulması gereken bir soru ama biz çözemediğimiz kısmı size soracağız. En az sevdiğimiz, hatta hiç sevmediğimiz bir şikayet karın ağrısıdır. Karın ağrılarının bir kısmı çok ciddidir. İşte akut apandisit de biter, ameliyat olur. Çok güzeldir bizim için. Tanımız çok kolay koyulur. Bir işe yaradığımızı hissederiz o noktada. Ama onun dışında bu çocuğun aylardır, yıllardır karnı ağrıyor. Karnı ağrıyor da bu gerçekten fiziksel bir şey mi? Yani çocuk doktorunun ayıklaması gereken bir durum mu? Yoksa başka bir karın ağrısı mı var bu çocuğun? Çocuk hastalıkları ilgili kısmını hariç bırakarak size ait kısımda bize pratik bir öneriniz olacak mı?
Karın ağrısı zaten karın ağrıtan bir durum.
Yani karın ağrısı mı, karın ağrısı mı?
Yani herhangi organik bir şey bulunamıyorsa bu genelde psikojen olduğu düşünülür.
Ama bunun için illa ki çocuk doktoruna gidip temiz kağıdı mı alsın aileler?
Genelde alması gerekiyor. Çünkü yoksa hani dediğiniz gibi çocuğun apandisi çıkacaksa dikkat etmek lazım. Ya,
psikolojik veya, deyip adamı patlatmayalım apandisi.
Veya işte ne bileyim başka bir hastalığı vardı, enfeksiyonu vardı, şuyu vardı, buyu vardı. Bunları ihmal etmemek gerekiyor. Ha, buna rağmen hala çocukta bu varsa, yani ilk defa olmuşsa biz çok fazla bu çocukta tanı koyma anlamında bir sorun görmüyoruz. Ama tekrarladığında zaten bu karın ağrıları sıkıntıdır.
Peki şimdi çocuğun karnı çok ağrıyor, çok ağrıyor, çok ağrıyor. 50 tane çocuk doktoru gezdik, film çektirdik, idrar tahlili yaptırdık, ultrasonografi yapıldı, tomografi yapıldı, kolonoskopi, endoskopi, temiz temiz temiz. Artık kesin kanaat getirdik ki bunda bir psikolojik problem var. Size gelsek, bütün tanı seçeneklerinde elemiş olarak gelsek. Hı-hı. Bize bir tedavi öneriniz oluyor mu?
Tedavi olarak ilaç mı istiyorsunuz?
İlaç veriyor musunuz?
Bazen veriyorum.
Yoksa nasihat dinleyip geri mi gideceğiz?
Yok, öncelikle o semptomun ne anlama geldiğini, ailedeki ne anlama geldiğine bakarız bir anlamda.
Ne anlama gelebilir? Mesela kardeş kıskançlığı mı?
Yani bir çocuğun bir derdi vardır açıkçası. O derdini çözmek gerekiyor. Neden bu çocukta karın ağrısı ortaya çıktı? Ve de çocuk niye karın ağrısı semptomu çıkarttı? İki türlü bakış açısı var. Öncelikle ailede bir stres var mı? Yani çocuğu rahatsız eden bir durum var mı? İşte kardeş dünyaya geldi mi? İşte çocukta işte ne bileyim babadan, anneden kötü söz duydu mu? İşte sevdiği birini kaybetti mi? İşte ne bileyim memlekete mesela çocuğa bakan babaanne ya da anneanne yaz geldi fındık toplamaya gitti Giresun'a sallıyorum. Bu durumda ne olacak? Çocuk sevdiği insandan kopacak. Bunun getirdiği var sıkıntılar.
Ondan sonra 4 ay çek karın
ağrısı. Stres işte. Çocuk canı sıkılıyor, üzülüyor. Bir şekilde buna bağlı belirtiler çıkabilir. Diğer bir konu işte sınav okuldaysa işte sınavdan kötü not aldıysa karne, şimdi yakında Haziran ayının ortasına geleceğiz. Karne başlıyor. Orada bir karın ağrısı başlayacak zaten. İşte karnelerle ilgili sorun çıkacaksa çocuk onun stresini karın ağrısı çıkartabilir. Yaşa göre buna bakmak gerekiyor. Diğer bir konu çocuk arkadaşla sorun yaşadı mı? İşte arkadaşı bazı sorunlar yaşamıştır, anlatamamıştır derdini.
Bir yani, sorgulamadan geçireceğiz evet. Aileye ve çocuğu. Bir sebep bulduk mu, bulamadık mı?
Bulamadık.
Bulduysak nasihatlerde bulunacağız. Bulamadıysak?
Bulamadıysak değil. Bir şekilde
biz topu size attık Tayyip Hocam. Çözüm istiyoruz.
Tamam, zaten bunları biz çözmemiz gerekiyor. Çocukta mesela sınav stresi varsa aileyle bunu konuş. Niye bu çocuğun sınav stresini sokuyorsunuz diye sorguluyoruz aile bir şekilde. Veya aileyle konuşuyoruz. Diğer bir konu şu. Çocuk demek ki birine ayrılmakta zorlanıyor. Mesela yakınlık uzaklaştı. Anneannesi gitti memlekete. Demek ki çocukla en iyi duygusal ilişki kuranlardan biri anneanne veya çocuğun gözünde anneanne çok önemli. Bununla ayrılmakta zorlanıyor. Bununla ilgili biraz konuşmak gerekiyor. Çocuğun duygularını açması gerekiyor. Bununla ilgili konuşuyoruz. Burada anne babanın tepkisi ne oluyor? Onu ölçmek gerekiyor. Anne baba her en ufak bir hastalıkta sizin acilinize mi gidiyor, size kontrol mü gidiyor, polikine, ona bakmak gerekiyor. Bu tür yanlış davranışı azaltmak gerekiyor. Çocuğun ağrısı var ama bir şekilde bu ağrı herhangi bir organik nedeni yoksa biz bu zaman diyoruz ki aileye, bakın bu çocukta bir ağrı var ama bu ağrı psikolojen kökenli. Buradaki ağrı hiçbir nedenden kaynaklanmıyor değil, çocuğun bir sıkıntısı var, bundan oluyor. Genelde en büyük sorunumuz budur. Psikolojisi ama bu bir şey olmaz diye sallanırlar. Bu bir şey yok anlamına gelmez. Var ama herhangi bir MR'da herhangi bir...
Ölçülebilir, görülebilir değil.
Bir şey değil. Tamamen çocuğun yaşadığı olayla ilgili, stresle alakalı. Bunu çözmeye yönelik bir şey yapmak gerekiyor. En büyük bence dikkat edilmesi gereken şey bu. Yani zaten bizdeki hasta grubunu acaba bizi gönderler. Biz de bilmiyoruz niye geldik. Zaten en büyük sorun bu oluyor.
Kabullenmeme.
Kabullenmeme veya ne oldu? Çocuk çok aslında iyi bir çocuk. Hiçbir sıkıntı yok gibi oluyor. Önce bunu çözmemiz gerekiyor. Diğer bir konu, çocuğun bir şekilde kendini ifade edebileceği alan sunmak gerekiyor. Bunun bir yolu, hani başta dedik ya, çocuğun dilinden anlamak, çocuk diliyle konuşmak. Çocuğun dili genelde oyundur. İşte resimdir. İşte bazı işte legolarla
faaliyet.
Bazı faaliyetler, oyun terapi anında konuşmasını sağlamak. Bir şekilde kendini ifade etmesini sağlamak gerekiyor. Zaten bu belirtiler genelde kendini sözel olarak ifade etmekten kaçınan, ifade edemeyen çocuklarda çıkar. Yetişkinler için de bile böyledir yani. Mesela sürekli karnı ağrıyan, baş ağrıyan bazı özellikle bayanlarda daha sık olur. Fibromiyalji bir hastalık vardır. Bazı depresif belirtilerle çıkar. Bunlar da genelde kendilerini çok iyi anlatamayan kişiler çıkar. Başı ağrır ama aslında ruhunda bir sıkıntı var. İçinde sıkıntı vardır. Bunu anlatması gerekir. Bu çocuklar oyunlarla buna ifade etmesi sağlamak gerekiyor. Ona göre.
Peki. Yapıyoruz. Şimdi programımızın son sorusu, kısa bir sorumuz daha var Tayyip Hocam size. Kekeme çocuklarla nasıl konuşulur? Kekeme çocuk nasıl dinlenmelidir? Yani her dakika konuştuğunu düzeltecek miyiz? Yani gülmeyeceğiz kesinlikle, onu biliyoruz da. Yoksa olduğu gibi kabullensek bu da bu durumu normal ser böyle devam eder mi?
Dediğiniz şey çok hoşuma gitti. Bugün bir hastaya işte aile çok hoşuna gidiyormuş kekelerken konuşuyor, gülüyorlarmış. Sonrasında çocuk da kekemek devam etmiş. Çünkü bayağı da yaşı büyümüş.
Baktı prim yapıyor çocuk bu durum.
Bir yönü bu. Bir kere çocuk bu olayın olumsuz bir şey olduğunu fark etmemesi lazım. Yani niye konuşuyorsun, niye böyle yapıyorsun gibi tepkiler, uyarmalar kesinlikle yanlış. Kendilerini bırakmak gerekiyor. Çoğu kekemelik zamanla çözülür. Bu bir. İki, yaşına göre bakmak lazım. 2-3 yaş döneminde başlayan kekemeliklerin çoğu zaten gelişimsel bir şey olma ihtimali var. O dönemde çocuğun zihin dünyasıyla kelime arasında fark olduğu için veya zihni çok hızlı çalışıp diline vurmadığı için, öyle diyelim halk deyişiyle, bu şekilde şu konuşamayı takılabilir. Bunun ötesinde 4-5 yaşında çocuklar özellikle korkudan sonra oldu diye bir şey var. Bunun bir kısmı doğru olabilir. Yani çocuğu rahatsız eden bir ruhsal sıkıntı, kaygılanma durumu, olumsuz bir deneyim yaşamıştır. Basit bir şey de olabilir bu bizim gözümüzde. Ondan dolayı tetiklenebilir. Eğer böyle bir şey varsa çocuğun kaygısını azaltmak daha önemli. Ailenin işte bu olayı kaygı verici hale getirmemesi gerekiyor. Ama hala 6-7 yaşını geçmiş, hala çocukta kekemelik varsa bir şekilde bir uygun bir konuşma terapisine göndermek gerekiyor. Ama maalesef Türkiye'de bu konuda yeterli sayıda uzman azdır. Biz çocuk psikiyatrisi genelde konuşma terapisine yönlendiririz. Bizim tedavi ettiğimiz yer genelde ek bir durum varsa onları düzeltmeyi tedavi ederiz. Yoksa bu iş konuşma terapisine yönlendirilir. Bunun yanında herhangi bir hastalığı var mı? Kulak burun boğaza gitmesi gerekir. Kekemeli arttırıcı, bunlara bakmak gerekiyor. Genelde biraz beklemek gerek. Okuma yazma bilen çocuklarda işte okuma egzersizleriyle, aynada işte bazı şeyleri yavaş yavaş tane tane konuşması sağlatmak gerekiyor. Ama lütfen çocukta kekemelik var ya kızmamaları, işte normal olağan bir şeymiş gibi davranmaları çok önemli. Diğer konular zamanla çözülür.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Tayyip Hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz uzman doktor Tayyip Kadak idi. Kendisiyle çocuk psikiyatrisiyle ilgili meseleler üzerine konuştuk. Teşekkür ediyoruz hocam.
Ben de teşekkür ederim.